Ayrım 8.
Latife doğup büyüdüğü evi İzmir Türk Koleji'ne dönüştüren Bahattin Tatiş'le dost olduğu yıllarda bir sohbet sırasında Mustafa Kemal'den aldığı evlenme teklifini ona da anlatmış ve çok nazik ve lirik bir ifadeyle bana ithaf ettikleri iltifatları görünce heyecanlandım. Aynı gece bana izdivaç teklif ettiler demişti. Yener Süsoy, Latife Hanım'ın öyküsünü Sıfırcı Baha'dan dinleyin. Hürriyet, 16 Haziran 2003. Mustafa Kemal Latife'ye gerekçelerini de sıralamıştı. Latife o günleri hafızasına şöyle kaydetmişti. O gece baş başaydık, uzun uzun konuştuk. Tam 4 gün sürdü bu konuşmalar. Ama duygusal konuşmalar değildi. Daha çok ülkenin geleceğine ilişkin sohbetlerdi. 5. günün akşamı Büyükpaşamız çok gerçekçi bir tavırla, özellikle de aldığım batı eğitimi nedeniyle benim kendisine uygun bir eş olduğumu düşündüğünü söyleyerek beni şaşırttı. Daha ne yaptığımı kavramadan onun bu teklifini duygusal olmaktan çok uzak ve gerçekçi bir ruh hali içinde kabul ettiğimi söyledim. Evlenme teklifini kabul etmiştim ama herhangi bir tarihten söz edilmemişti. Bu yüzden evlenmeden önce daha yıllar geçeceğini düşünmüştüm. Bayan Kemal Türkiye Cumhurbaşkanı ile romantik evliliğini anlatıyor. The Current Opinion, Ocak 1924. Latife evlenme teklifini almış bir genç kızdan çok ilişkilerinin evlilik biçiminde sürmesinin gerçekçi olacağını düşünen bir ruh hali içindeydi Mustafa Kemal'e evet derken. Bizim birlikteliğimiz en çok kafalarımızın birlikteliğinden doğdu diyecekti bir yabancı gazeteye. Boşandılar. Time dergisi. 24 Ağustos 1925. Latife'yi ailesinden istemesi gerektiğini düşünen Mustafa Kemal, Muammer Bey İzmir'de olmadığı için Latife'yi İzmir'de yaşayan büyük dayısı Ragıp Paşa'dan istemeye karar verdi. Fevzi Paşa'yı ve Salih'i de yanına aldı. Hep birlikte atlarına atlayıp kız istemeye gittiler. Ragıp Paşa'nın kızı Bedia Akatürk, konuşmalara kapıdan kulak misafiri olmuştu. Fevzi Paşa, Ragıp Paşa'ya, Kemal Paşa Hazretleri, yeğeniniz Latife Hanım Hazretleri ile evlenmeye karar verdi. Aile büyüğü olarak sizin yüksek müsaadenizi rica ediyorlar, dedi. Ragıp Paşa da şu cevabı verdi. Paşa Hazretlerinin ailemize intisabı bizim için çok büyük bir şereftir. Madem ki öyle arzu ve emir buyurmuşlar, emir kendilerinindir efendim. Şadan Gökovalı, Atatürk ve İzmir. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, İzmir 1981, sayfa 105-106. Arkasında Mustafa Kemal'in el yazısı izdivaç teklifini taşıyan resim ise Vecihe İlmen tarafından Latife Hanım'ın vefatının ardından evinin karşısındaki askeri müzeye armağan edildi. O sırada bağışlanan fotoğrafın yanında bir de yağlı boya Mustafa Kemal tablosu vardı. Latife Hanım, lirik teklifin resmin arkasında olduğunu söylüyor. Kimi anlatımlarda tablodan söz edilmesi bundan. Ne yazık ki armağan edilen eşyalar geçen yıllar içinde konularına göre ayrılmak gibi bir şanssızlığa uğradı. Sonuçta bu değerli ithafı taşıyan resim diğer Atatürk resimleriyle birlikte tasnif edilmek üzere fotoğraf arşivine teslim edildiği için gün ışığına çıkması daha zaman alacak. Baş başa son gece. İzmir'deki son gecenin ayrıntılarını Yaver Salih'in anılarından öğreniyoruz. O sabah Mustafa Kemal evden çıkarken akşam kimlerin yemeğe çağrılacağını yazmak için bekleyen Salih'in yüzüne baktı. Sonra da mavi pelerini savurarak şöyle dedi. Bu akşam sofrada kimse bulunmayacak. Latif'le yemeği baş başa yiyeceğiz. Başyaver bu gece bir şeyler olacak sonunda diye geçirmişti aklından. O gece her ikisi de çok geç saatte yattılar. Mustafa Kemal de ertesi gün evden erkenden ayrılıp Fevzi Paşa'nın karargahına gitti. İzmir'den ayrılacaklarını söylemişti Latife'ye. Akşam sofra kurulmayacağını ve Mustafa Kemal Paşa'nın ertesi sabah İzmir'den ayrılacağını öğrenen Latife çok üzüldü. Mustafa Kemal'in sabah Latife'yi uyandırmadan gidişini Yaver'i de garipsemiş ve aralarında acaba ne geçti diye merak etmişti. Salih Bey'in daha sonra Mustafa Kemal'den dinleyip aktardığı bilgi şöyle. Dünya değişiyor iyice, demişti Mustafa Kemal. Eskiden erkekler kadınlara aşklarını söylemekten sıkılırlardı. Şimdi maşallah kızlar erkeklere rahatça sevdalarını söyleyebiliyorlar. O akşam yedik içtik konuştuk. Sonunda Latif bana tutulduğunu söyledi. Onu buralarda bırakmamalıymışım. Ankara'ya götürüp oradan kendisine bir iş vermeli ve hep çevremde bulunmasını sağlamalıymışım. İzmir'de kalırsa havasızlıktan ölürmüş. Daha bir sürü şey. Kendisine bunların mümkün olmadığını söyledim. Çok üzüldü. Paşa'nın böyle kaba taslak özetlediği gecede kim bilir daha neler olmuştu. Latife Hanım elbette ertesi gün benim odamda boşuna yakınmamıştı. Bütün bu konuşmaların üstüne romantik bir gece, kazanılmış taze bir zafer ve vurgun bir genç kız yüreği eklemek gerektir. İsmet Bozdağ, Latife ve Fikriye, sayfa 92. Latife'nin hemen Ankara'ya gitmesi mümkün değildi. Ankara'da Fikriye vardı. Fikriye Mustafa Kemal'in üvey babası Ragıp Bey'in kardeşi Miralay Hüsamettin Bey'in kızıydı. Mora'nın Yenişehir bölgesinde 1897, bazı kaynaklara göre de 1887 yılında doğmuştu. Şemsi Belli, Fikriye, Bilgi Yayın Evi, Ankara 1995, sayfa 66. Fotoğraflarından da bildiğimiz gibi endamı yerinde, hülyalı bakışları olan zarif ve güzel bir kadındı. Mustafa Kemal Anadolu'ya geçtikten sonra yakın akrabaları onu milli mücadelenin önderine yardımcı olması için Ankara'ya göndermişlerdi. Tehlikeli bir yolculuğun ardından Kasım 1920'de Ankara'ya gelen Fikriye, Çankaya'nın hanımefendisi konumundaydı. İki kadının aynı anda orada olması büyük bir skandala neden olabilirdi. Paşalar, milletvekilleri, İzmir'in ileri gelenleri ve gazeteciler ertesi sabah Beyaz Köşk'teydi. Fesler ve kalpaklar birbirine karışmıştı. Uğurlamaya gelenler de vardı, birlikte yola çıkacak olanlar da. Salih Bey, paşaya her şeyin hazır olduğunu bildirmek için yukarıya çıktığında Mustafa Kemal Paşa Latife ile konuşuyordu. Latife, "Gidiyorsunuz," dedi. "Evet," diye yanıtladı Mustafa Kemal. "Dün akşam sana söylemeyi unuttum. Gidiyorum." Latife Mustafa Kemal'den Göztepe'deki eve karargah adı verilmesi ve karargahın muhafaza edilmesi için evde bir müfreze asker bırakılmasını istedi. Merdivenlerde bekleyen yaveriyle karşılaşan Mustafa Kemal, "Buraya birkaç muhafız er bırakın. Hanımefendiye güvenlik sağlasınlar," dedi. Merdiven başında Latife Hanım'ın gözlerinden taşan iki damla yaş yanaklarından sessiz sedasız dökülüyordu. "Sizi yol boyu öyle merak edeceğim ki Ankara'ya dönüşünüzde de bu merakım hiç eksilmeyecek sanırım paşam. Sizinle birlikte Ankara'ya gelmeyi ne kadar isterdim paşa hazretleri. Kabil olsa beni de yanınıza alsanız, Ankara'ya gelmeme izin veriniz." Mustafa Kemal razı olmamıştı. "Hayır, burada kalın, bekleyin. Biz evvela gidelim, sonradan lüzum görürsem sizi de yanıma aldırırım," cevabını verdi. İsmet Paşa'nın başkanlığında bir grup Mudanya Mütarekesi görüşmeleri için Bursa'ya gidiyordu. Mudanya'da barışa giden yollar, konuşulacak ateşkes yapılacaktı. Mustafa Kemal, İtilaf devletlerinin önerisi olan Mudanya Konferansı'nı kabul ettiğini bildirdikten sonra 29 Eylül gecesi Rauf Bey, Fethi Bey, Okyar ve Yusuf Kemal Bey ile Tengir Şek birlikte İzmir'den ayrıldı. Eziyet etme sırası şimdi Mustafa Kemal'deydi. Latife çok mutsuzdu. Yaşamını Mustafa Kemal'le mi yoksa kendi başına mı kuracağı konusunda tereddüt içindeydi. Latife'nin annesi ve kız kardeşleri Muammer Bey'den önce döndüler. Muammer Bey Fransa'da bir süre daha kaldı. Seyahat masrafları için para akışını yoluna koyup yarım kalmış işlerini toparlayacaktı. Latife heyecanla babasının gelmesini, Mustafa Kemal'le beraberliklerini onaylamasını bekliyordu. Kafası karışıktı. Sonunda evet dediği yazılı evlenme teklifi duvarda asılı kalmıştı. Mustafa Kemal kanadında da bir sessizlik hüküm sürmekteydi. 6. Evlilik öncesi bekleyiş. Mustafa Kemal'in gidişi Latife'yi boşlukta bırakmıştı. Artık ne Latife eskisi gibiydi ne de İzmir. Latife'nin doğup büyüdüğü kent bir kül yığınıydı. Ortasında kocaman kara bir delik oluşan İzmir, ölenler ile kaçanların ardından boşalmıştı. Körfez'den hala ceset çıkıyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın ayrılışıyla birlikte Beyaz Köşk bomboş kalmıştı. Latife bütün gün gazete okuyor, Kemal Paşa'yı takip etmeye çalışıyordu. Birkaç haber kaynağı vardı. Asım Paşa'nın İzmir'e gelen eşi, yazıştığı Yaver Salih ve karargahta görevli askerler Ankara'da olan bitenden zaman zaman onu haberdar ediyordu. Latife habersiz kaldıkça kendi kendini yiyordu. Ama Çankaya'da konuşulanları duymuş olsa boşuna dertlendiğini anlayacaktı. Zira Mustafa Kemal her fırsatta ondan, bilgisinden, kültüründen, derinliğinden söz ediyordu. O günlerde yakın çevresi Mustafa Kemal Paşa'nın evlenmesini istiyordu. Yaver Salih, "Paşa evlenirse içki içmeyecek, daha muntazam bir hayat geçirecek zannediyorduk." Paşa'nın Latife Hanım'la evlenmesini yalnız Fethi Bey muvafık görmüyordu. "Onun paşayı idare edecek kabiliyette bir kadın olamayacağını söylüyordu," diyor. Salih Bozok, Yaver'i Atatürk'ü anlatıyor. Hazırlayan Can Dündar, Doğan Kitap, İstanbul 2003, sayfa 91. Mustafa Kemal bir gün Çankaya'da arkadaşlarına açık açık sordu. "Ne düşünüyorsunuz Latife hakkında?" diye. İsmet Paşa'nın yanıtı netti. "Ben her bakımdan Latife Hanım'dan yanayım. Birincisi kültürlü bir kadın. Sadece kolej okumuş, bitirmiş değil. Çağımızın önemli kitaplarını okumuş, anlamış bir genç kızımız. Dünyayı ve memleketimizi tanıyor. Bildiği yabancı diller, gelecek yıllarda daha da gelişecek diplomatik münasebetlerimizde paşamıza daha da yararlı olacak. İzmir'in soylu ve zengin bir ailesinin kızı. Görebildiğim kadar size de tapıyor paşam. Güzel, seven, bilgili, soylu bir genç kız için bilmem ki başka ne söylenebilir." İsmet Bozdağ, Latife ve Fikriye, sayfa 98. Bunun üzerine Mustafa Kemal, "Görüyorum ki bilgi, soy ve güzellik üzerine hepiniz birleşmişsiniz," dedi. "Ben Latife'yi fazla güzel bulmadığım için kendisiyle evlenmeyi düşünüyorum. Bir ressamın portresinde bile bir anlam, bir derinlik varsa onu tutuyoruz. Latife'de bir anlam, bir derinlik sezmekteyim. Eğer sonradan değişmezse, bugünkü çerçeve içinde evlenme için ideal bir portre." Mustafa Kemal'in her akşam sofrada lafı döndürüp dolaştırıp İzmir'deki kıza getirmesi annesinin dikkatinden kaçmadı. "Görsen anne," diyordu. "Sen de beğeneceksin. Çok anlayışlı kız." Zübeyde Hanım oğluna küçük bir çocuk gibi davranmayı sürdürse de onun evlenmek istediğini fark etmişti. "Ben şu Latife'yi muhakkak görmeliyim," dedi. Belki de gerçekleşen son isteği bu oldu. Latife'ye Bursa daveti. Mustafa Kemal İzmir'den ayrılırken telgraf kafidir, mektuba gerek yok demişti Latife'ye. Ama telgraflarını da cevapsız bırakmıştı. Sonunda Latife kendisine ikinci bir baba gibi davranan Yaver Salih'e karamsar bir mektup yolladı. Bugüne kadar bütün arkadaşların sükutunu fazla meşguliyete atfederek müteselli oluyordum. Esasen murafakatınızdan, eşliğinizden beri bu bahtiyar yuvayı tezyin, süslemek ile pek muhterem ve pek mukaddes misafirimin güzelliği seven gözlerini okşayacak ufak tefek tefrişat ve tertibatla düzenleme meşgul oldum. Mütemadiyen gözlerim yollarda sizleri bekliyordum. Görüyorsunuz ki hayalen ayrılmamıştık. Burada eski debdebe yoktur. Fakat başkumandanlık boş olmakla beraber şerefi muhafaza edilmektedir. Yalnız içinde siyahlar giymiş müteessir ve ünsiyetten alışkanlık, sonra yapayalnız kalmak, hayatının kara sahifelerini tekrar açmaya ve birçok çirkinlikler tasavvur ederek derin bir teessürün altında ezilmeye mahkum bir ben varım. 19 Ekim 1922 Uşakizade Latife. Salih Bozok, Cemil Sait Bozok, Hep Atatürk'ün Yanında, Çağdaş Yayınları, İstanbul 1985, sayfa 215. Bu mektuptan anlaşıldığı kadarıyla Latife, evi Mustafa Kemal'in hoşlanacağı biçimde yeniden düzenliyor ve onun gelişini bekliyordu. kendisini yanına çağıracağını pek düşünmüyordu. Mudanya mütarekesinin ardından Bursa'ya gitmeye karar veren Mustafa Kemal ise Latife'yi Bursa'ya çağırmaya karar vermişti. Genç kadın Bursa'ya hareket etmesini bildiren bir telgraf aldı. Muhterem Latife hanımefendi, Gazi Hazretleri Bursa'ya teşrif ediyorlar. Ayın 12'sinde, hep 12 diye geçiyor ama bu 22 olmalı, mülaki olacağınızı ümit ediyorum. Saygılarımı arz ederim. Başyaver Salih. İsmet Bozdağ, Atatürk ve eşi Latife Hanım, Kervan Yayıncılık, İstanbul 1975, sayfa 66. Hüzünlü mektubuna cevap olarak gelen telgraf Latife'yi sevincinden ağlattı. Bursa'ya gitmek için belgeleri hemen hazırlattı. Ancak 24 saat sonra gelen ikinci şifreli telgraftan davetin iptal edildiğini öğrendi. Latife hanımefendi, Paşa Hazretlerinin rahatsızlığı sebebiyle Bursa seyahati şimdilik iptal edilmiştir. Hareketinizi tehir etmenizi rica eder, arz-ı hürmet ederim. Yaver Salih. İsmet Bozdağ. Latife, ufak tefek rahatsızlıkları aldırmayan Mustafa Kemal'in ağır hasta olduğu zannıyla aşağıdaki telgrafı kaleme aldı. Salih Beyefendi, Büyük Münci Gazi Paşa Hazretlerinin rahatsızlığını ve Bursa seyahatinin tehir edildiğini bildiren telgrafınızı büyük kederler içinde aldım. Teessür ve merakımın bir payan, sınırsız olduğunu takdir buyurursunuz. Tanrı'dan Ulu Önderimiz Paşa Hazretlerine acil şifalar niyaz eder, haberi beşaretinize, sevindirici haberinize, müştak olduğumu, özlem duyduğumu, hatır-ı âlinizden deri buyurmamanızı, hatırınızdan çıkarmamanızı hürmetlerimle istirham ederim. İsmet Bozdağ, Atatürk ve eşi Latife Hanım. Adı geçen eser, sayfa 67. Bu bölümdeki 3 telgrafın metni daha sonra Bozoğ'un anı kitabında yer almadı. Ancak üslup olarak Latife Hanım'ın üslubuna uyan bu telgrafları İsmet Bozdağ kaynak göstermeden kitabında kullanmış. Latife'ye son anda gelme denilmesinin sebebi Fikriye'ydi. Mustafa Kemal ile Fikriye evli miydi? Yarı belgesel Fikriye adlı tarihi romanında Hıfzı Topuz, Mustafa Kemal Fikriye beraberliğine bambaşka bir yaklaşım getiriyor. Onların nikahlı olduklarını söylüyor. Kendisiyle yapılan bir görüşmede romanda sözüne ettiği evlilik olayının kurgu değil gerçek olduğunda ısrar ediyor ve olayı Fikriye'nin yeğeninden öğrendiğini anlatıyor. Fikriye'nin yakınlarını araştırdım. Bir yeğenini buldum. O bana ilginç ipuçları verdi. Evlilik olayını da ondan öğrendim. Anlattıklarına göre Fikriye, Ankara'ya geldikten 3 hafta sonra Mustafa Kemal kendisine evleneceklerini söylemiş. Fikriye çıldırmış mutluluktan. Gerçekten de 3 hafta sonra Büyük Millet Meclisi hükümetinin ilk şeriye vekili eski Karacabey müftüsü, Atatürkçü, aydın din adamı Mustafa Fehmi Efendi nikahlarını kıyıyor. Ama Mustafa Kemal'in bir koşulu var. Bu nikah gizli tutulacak. Çünkü Mustafa Kemal henüz kendini bu evliliğe hazırlamış değil. Annesi Zübeyde Hanım'dan izin almadan evlenmek de istemiyor. Fikriye ile evlenmesinin nedeni, paşa evine genç bir kız kapatmış, birlikte yaşıyorlar denmesinden çekinmesi. Şeriye vekili ve tanıklar bu olayı hiç kimseye anlatmıyorlar. Mustafa Fehmi Efendi'nin oğlu Mecdi Gerçeker de, Fehmi Efendi'nin torunu Mustafa Gerçeker de, Fuat Bulca'nın kızı Türkan Bulca da bu olayı benden duydu. Nikahın ikinci tanığı Muzaffer Kılıç, Fikriye'nin ağabeyi Enver Bey'in yakın arkadaşıymış. Nikah olayını o anlatmış. Onun oğlu da bana anlattı. Benim kaynağım o. Hıfzı Topuz'la Söyleşi, Fikriye'nin Saklı Yılları, Cumhuriyet, 10 Kasım 2001. Dini nikahların kayıtları da elbette tutuluyordu ama savaşın en hararetli günlerinde gizli kapaklı kıyıldığı söylenen bir nikahın kaydı bir gün bir yerlerden çıkar mı kim bilir. Kaldı ki Hıfzı Topuz'un anlatımından söz konusu nikahın Fikriye'yi ve Mustafa Kemal'in bulunduğu konumu korumak amacıyla kıyılmış olduğu sonucu çıkıyor. Bir dedikodu halinde evraklar ortaya çıkacak ama gerek kalmadıkça kimseye söylenmeyecek ve gizli tutulacak bir nikah. Mustafa Kemal Latife'yi Bursa'ya çağırdıktan sonra Salih'e bizim düzen bozuldu demişti. Fikriye Bursa'ya geliyor. Başyaver Salih de abi paşam canın sağ olsun kurarız bir düzencik daha diye cevap vermişti. İsmet Bozdağ, Latife ve Fikriye, sayfa 55. Latife, Anadolu Ajansı'na telefon edip hastalık nedeniyle ertelendi denilen Bursa gezisinin gerçekleştiğini öğrenecek, çelişkili telgrafların kendisine yaşattığı duyguları Mustafa Kemal Paşa'ya ve Yaver Bozoğ'a ayrı ayrı yazacaktı. Mukaddes Paşam, pek mesut dakikalar yaşadım. Şimdi de derin bir teessürün altında ezilmekteyim. Burada bırakmış olduğunuz şeref bütün ailenin hale-i saadetidir. Fakat yalnız bendenizin olan çok kıymetli bir şey daha vardır. O da canlı hatıranızdır. Yoksa bu kadar debdebe, haşmet ve bilhassa samimiyetten sonra yapyalnız nasıl yaşayabilirdim? Görüyorum ki bütün hissiyatımla zat-ı devletinizi takip etmekteyim. Yegane emelim münciye, kurtarana daima hizmettir. Birçok defalar ufak bir vazife istirham etmiştim. Muvafakat buyurulmadı. Bazen dalıyorum. Saatlerce gözlerim kapalı düşünüyorum. Bu rüyalardan uyandığımda, "Ya Rab, ne eksilirdi deryayı izzetinden, deniz gibi kudretinden," diyor, gözyaşları döküyorum. Belki beni 20 gün görmekle bu kız benden ne istiyor ve bu hakkı ona kim vermiştir diye hiddetlenirsiniz. Bu zavallı kızcağız şimdiye kadar hayatın birçok acı sahifelerini okumuş, hiç kimseye raptı kalp etmemiştir, kalbini bağlamamış. Nazarında hiçbir şeyin ehemmiyeti olmamıştır. Fakat ilk görüşte dünyanın en büyük dahisi, kendisi için saklanmış olan sadakat, hürmet, samimiyet olmak tenezzülünde bulunmuşlar. Evet, hayatımın son dakikasına kadar mesut veya bedbaht edileyim. Münciyi takipten hali kalmayacağım. Fiilen olmazsa hayalen daima beraber yaşayacağım. Madem ki bütün saadetimi zat-ı devletinizin hizmetinde buluyorum. Yegane arzum her ne suretle olursa olsun sadakatimin yanınızda bir silah olmasıdır. Esasen zat-ı devletinizi bu kadar temiz ve her türlü menfaati şahsiyeden varisi olarak seven kaç kişi vardır? Rahatsızlığınızı işitince ne kadar mahzun ve mükedder oldum. Madem ki seyahatinize devam ettiğiniz, afiyette olduğunuzu tahmin ediyorum. Müsterihim, Bursa'ya hareketim hakkındaki emre teşekkür ederim. Bendenizi bir dakikacık hatırlamış olmaklığınız gıpta edilecek bir şeydir. Hiç olmazsa iki helecanlı gece geçirdim. Meşguliyetiniz arasında kalbimin en derin köşesinden fışkıran cümlelerle atf-ı nazar ederseniz mesut olacağım. Daima emri devletlerinize intizar eder, iki ellerinizi kemali hürmetle öperim mukaddes paşam. Latife, Göztepe, 25 Ekim 1922. Latife'nin Salih Bey'e hitaben yazdığı mektup bir gün sonrasının tarihini taşıyor. Muhterem Salih Beyefendi, birkaç günden beri yataktaydım. Hiç olmazsa bir telgrafla maneviyatımı okşamak istedim. O akşam Zat-ı Ali'nizin beni hatırladığınızı gördüm. Ertesi günde Paşa Hazretlerinin ilk defa olarak bana hitap etmek lütfunda bulundukları telgrafnameyi alınca sevincimden ağladım. Fakat o iki satırcıya melfuf, ekli bir mektup vardı. Paşa Hazretleri rahatsız imiş. Buradan mütehassıs doktor gitmiş. Deli gibi yataktan fırladım ve Zat-ı Ali'nizden sıhhatleri hakkında malumat istedim. Cevaben Bursa'ya hareket emrini aldım. Onu müteakip bir şifre daha, bu defa gelmeyiniz emir buyurulmuş. 24 saatlik bir saadet, sonra yine karanlık. Fakat şerefli bir karanlık. Müheyya hareket idim, yola çıkmaya hazırdım. Hatta vesikam bile yapılmıştı. Bütün arkadaşlar ve bilhassa Şükrü Ali Beyefendi ibraz-ı nezaket ettiler. Bu meyanda en büyük saadeti teşkil eden Paşa Hazretlerinin hiç olmazsa bir an beni tahattur etmiş, hatırlamış olmaları idi.